Ayrım 23, Kusursuz Plan, Clive Cussler, sayfa 268. 34. Bölüm. Beni kaçırmanızın cezasız kalacağını sanıyorsanız çok budalasınız diye çıkıştı Cromwell. Elinizde yetki belgesi olmadan beni tutuklayamazsınız. San Francisco'ya varır varmaz avukatlarım tahliyemi isteyecekler. Fandorn dedektiflik şirketi ajanları avuçlarını yalarlarken ben kuşlar kadar özgür olacağım. Sonra da açacağım tazminat davalarıyla şirketinizi çökertip bir skandal denizinde boğacağım. Cromwell vagonun ortasındaki büyükçe bir koltuğa kelepçelenmiş halde oturmaktaydı. El ve ayak bileklerinin yanı sıra boynu da zincire vurulmuş, akla gelebilecek her tür önlem alınmıştı. Los Angeles'tan gelen 4 Fandorn ajanı namluları kesilmiş ateşe hazır durumdaki çifteleriyle haydudun 3 metre ötesinde oturmaktaydılar. Belediye meclisindeki dostlarının yanında istediğin kadar böbürlen dedi Bel, ama senin özgürlüğün kasap dükkanına giden bir domuzunkinden farklı olmayacak. Ben masum bir vatandaşım dedi Cromwell, beni soymakla suçladığınız bankaların yanından bile geçmediğimi kanıtlayabilirim. ''Sizin delilleriniz nerede? Tanıklarınız nerede?'' ''Ben tanığım.'' dedi Bel. ''Beni Telluride'deki bankada vurmadan önce seni kadın kılığında gördüm ve tanıdım.'' ''Sen mi Bay Bel? San Francisco'da hangi jüri senin ifadeni geçerli sayar ki? O mahkeme çadır tiyatrosu gibi olacak. Bırak beni mahkum ettirmeyi, ortaya iddianame çıkaracak bir kanıtınız bile yok.'' Bel tilki gibi sırıtarak ona baktı. Tek tanık ben değilim. Cinayetlerini işlediğin diğer şehirlerde de seni tanıtlayacak insanlar var. Öyle mi? Cromwell tüm bunlar onu ilgilendirmiyormuş gibi büyük bir rahatlıkla arkasına yaslandı. Kasap haydut hakkında okuduklarıma bakılırsa soygunları sırasında hep kılık değiştirmiş. Onu nasıl tanıtlayabilirler ki? Beklersen görürsün. San Francisco'da büyük nüfuzum vardır dedi Cromwell güvenle. Bütün yüksek hakimlerin seçimleri sırasında büyük bağışlarda bulundum. Hepsi bana borçlu. Beni mahkemeye çıkarabilseniz bile onlara verdiğim binlerce dolardan sonra hiçbir jüri beni mahkum etmez. Daha kartlarını görmeden bahsi yükseltiyorsun dedi Bel. Senin duruşmana Washington'dan gönderilen bir federal yargıç bakacak. Mahkeme de senin göz bebeği olduğun şehirde değil, başka bir yerde yapılacak. Ülkedeki en iyi avukatları tutacak param var dedi Cromwell arsızca. Kürsüdeki yargıç kim olursa olsun hiçbir jüri bu kadar cılız delillerle beni mahkum etmez. Özellikle de San Francisco'da yoksullar ve evsizler tarafından bu kadar sevilen bir adam olduğum için. Bronson tiksintiyle yüzünü buruşturmuştu. Yumruğunu Cromwell'in suratına patlatmamak için büyük çaba harcıyordu. Bunları gözünü kırpmadan öldürdüğün masum insanların ailelerini anlatırsın. Onlara çaldığın paralarla Nob Hill'de nasıl lüks içinde yaşadığını da anlatırsın. Cromwell cevap vermeden sırıttı. Tren yavaşlamaya başlamıştı. Bronson bir pencerenin yanına gidip dışarıya baktı. Santa Barbara'ya geliyoruz. Sanırım makinist burada durup su ikmali yapar. Ben istasyonda ineceğim dedi Bel. Halletmem gereken küçük bir iş var. Tren durur durmaz Bel hemen platforma indi ve istasyon içinde bir yere gitti. 10 dakika sonra makinist treni kaldıracağını duyuran düdüğü çalınca Bel koşarak geldi ve tekrar pullman vagona bindi. ''Ne yaptın?'' diye sordu Bronson. Cromwell o anda bir şeylerin kendisi için ters gittiğini sezdi. Koltuğunda kıpırdanıp daha iyi işitebilmek için öne eğildi. ''Selin bozduğu telefon hatları onarılmış.'' diye açıkladı Bel. Sonra buruk bir gülümsemeyle Cromwell'e baktı. Fandorn ofisine telefon edip kız kardeşini suç ortağın olarak tutuklamalarını bildirdim. ''Sen delirmişsin!'' diye bağırdı Cromwell. ''Kasap haydutun işlediği cinayetlerle ilişki olduğunu kanıtlayabileceğimizi sanıyorum.'' Yüzü bir nefret maskesine dönüşen Cromwell yerinden fırlamaya çalıştı fakat zincirler buna el vermedi. ''Seni pis domuz!'' diye tısladı. ''Margaret'in bu işlerle hiçbir ilgisi yok. Yaptıklarım hakkında...'' Kendini ele vermek üzereyken durdu. Tekrar arkasına yaslanıp güvenli pozunu takındı. ''Masum bir kadını deli saçması suçlamalarına bulaştırmanın bedelini çok ağır ödeyeceksin. Margaret haberinin bile olmadığı bu sahte suçlamadan bir saat sonra tekrar evine dönecek.'' Bel bir ceylanın tadına bakmak için hazırlanan bir panter iştahıyla Cromwell'in gözlerine baktı. Margaret konuşacaktır dedi kendinden emin bir sesle. Abini kurtarmak için ne biliyorsa söyleyecektir. Yalan da söyler tabii ama cevabını bilmediği binlerce ayrıntı onu şaşırtır. Seni idam sehpasına çıkaracak olan deliller Margaret'in tanıklığı sırasında farkında olmadan söylediği şeyler olacak. Suçlu olsaydım bile Margaret benim aleyhimde tek bir söz etmez dedi Cromwell güvenle. Eğer ömrünün sonuna kadar hapiste kalacağını bilirse her şeyi söyler. Hem o hem de o lüks hayat koşullarını kaybetme korkusu. İşbirliği yapmadığı takdirde ödeyeceği bedel bu kadar yüksekken bir anda savcının tanığı haline gelmesi çok kolay olur. Margaret'i çok hafife alıyorsun. Hiç sanmam dedi Bell. Cromwell gergin bir şekilde gülümsedi. Jüriyi suçlu olduğuna inandıramayacağın gibi Margaret'in de o suçlarla ilişkisi olduğunu kanıtlayamazsın. Bell onun gözlerine baktı. Suçlu musun? Cromwell bir kahkaha attı ve başıyla vagondakileri işaret etti. Tanıkların önünde kasap haydut olduğumu itiraf mı edeyim? Yapma Bell. Bu defa bay dememişti. İddialarının altı boş, bunu sen de biliyorsun. Bell yaklaşıp onun sol elindeki eldiveni çıkardı. Eskiden parmağı olan yerde metal bir tüp vardı. Göreceğiz dedi Bell. Göreceğiz. Bell hiç riske girmiyordu. San Francisco'ya vardıkları zaman makiniste ana istasyonda durmayıp tren park alanındaki yan hatta gitmesini söyledi. Bronson ve ajanları Cromwell'i bir ambulansa bindirip şehir içindeki yolculuk sırasında emniyette olması için sedyeye bağladılar. Cromwell'i bölge hapishanesine koyamayız dedi Bell. Dostlarım beni bir saat geçmeden çıkarırlar derken yalan söylemiyordu. Onu Körfez'in karşısındaki San Quentin Eyalet Hapishanesi'ne götürün. Resmi iddianame hazırlanana kadar onu buz üstünde tutalım. Şehirde ne kadar gazete ve muhabir varsa bu olayın peşinde koşacaktır dedi Bronson. Haberi buradan Maine'deki Bangor'a kadar bütün ülkeye telgrafla yayacaklar dedi Bell sırıtarak. Şimdi yapmamız gereken tek şey onu avucumuzun içinden kaçırmamak. Cromwell yanına gelen her gardiyana rüşvet teklif edecektir. San Quentin hapishane müdürünü tanırım dedi Bronson. Çok dürüst bir adamdır. Cromwell ona rüşvet verip kaçmayı hayal ederse boşuna ümitlenmiş olur. Mutlaka deneyecektir. Bell ambulans içindeki Cromwell'e baktı. Başına bir külah geçirin, kimse onu tanıyamasın. Müdüre gizlilik yemini ettir ve Cromwell'i diğer mahkumlardan ayrı tek kişilik bir hücreye sokmasını söyle. Gerekli belgeleri ona yarın vereceğiz. Ya Margaret ne olacak? Cromwell'in beslemesi olan bir yargıcın onun tutuklanması için yetki vereceğini pek sanmıyorum. Sen sorgulamanı yap dedi Bell. Ona baskı uygula. Ağabeyinin tutuklu olduğunu, kendisinin de onunla birlikte batacağını bilirse, bahse girerim Margaret toplayabildiği kadar nakit parayı alıp kaçmaya çalışır. O zaman da doğruca kucağımıza düşer. Bronson'un ofisine gitmeden önce Bell telgrafhaneye girip, Fandor'da uzun bir telgraf çekerek kasap haydutun yakalanmasıyla ilgili raporunu verdi. Ayrıca Albay Denzler'in federal hükümeti devreye sokarak yardım etmesini istedi. Cromwell bir konuda çok haklıydı. Margaret, iki Fandor'un ajanı refakatinde polis karakoluna getirildikten yarım saat sonra elini kolunu sallayarak çıkıp gitti. Karakola geldiğinde Cromwell'in avukatları çok daha önce oraya gelmiş, kefalet işlemini hazırlamaktaydılar. Margaret'i eve götürmek için orada bulunan şoförü bile Rolls Royce'u karakolun önüne getirip park yasağı olan bir yere park etmiş bekliyordu. Mucizevi olarak orada bitiveren bir sulh hakimi de Margaret'in tahliye belgesini hemen orada imzalayıvermişti. Bir soygun haberi için tesadüfen karakolda bulunan bir muhabirin bildirdiğine göre Margaret'in tutuklanıp neredeyse hemen salıverilmesi sahnelenmiş bir formaliteden ibaretti. Bu sırada Bronson ve ajanları Cromwell'in içinde bulunduğu ambulansı Körfez'in karşısındaki Marin County'ye götürecek olan feribota binmişlerdi. İskelede gemiden çıktıktan sonra doğruca St. Quentin hapishanesine gittiler. Bronson'un dediği gibi müdür çok yardımcı oldu. Hatta Bell ve Bronson tebliğ mahkemesi için gereken delilleri yaratana kadar kasap haydutu hapishanesinde ağırlamaktan gurur duyacağını söyledi. Bell telgrafhaneden çıktıktan sonra Cromwell'in bankasına yürüdü. Asansörle üst kata çıkıp Mario'nun ofisine girdi. ''Şapkanı al'' dedi, hiç taviz vermez bir tonda. ''Günün geri kalanında izinlisin.'' Marion 3 gün sonra Bell'in aniden ortaya çıkışına çok şaşırdı. Ama ona olan duyguları çabucak yeniden kabardı. Bell'le tartışamayacağını bildiği halde ''Her istediğim anda ofisi bırakamam'' dedi, ''yoksa işimi kaybederim.'' ''İşini zaten kaybettin, patronun hapiste.'' Bell onun kalkmasına yardım etmek için masanın arkasına geçti. Mario şaşkın bir halde yavaşça ayağa kalktı. ''Sen ne diyorsun?'' Gösteri sona erdi. İddianame ve tutuklanması için gerekli belgeleri edinene kadar Cromwell'i göz altında tutuyorum. Marion sis bulutu içinde hareket ediyormuş gibi masasının arkasındaki bir dolaptan şapkasını ve çantasını aldı. Sonra başka ne yapabileceğini bilemeden öylece durdu. Hala inanmakta zorlanıyordu. Ne suç işlerse işlesin, Jacob Cromwell'in alt edilebileceği aklının ucundan bile geçmezdi. Bell onun yanaklarının kızardığını daha önce de görmüştü ve bu manzara çok hoşuna gidiyordu. Şapkasını elinden alıp fiyakalı bir açıyla başına taktı. ''Bu hoşuma gitti'' dedi bir kahkaha atarak. ''Benim hoşuma gitmiyor'' dedi Marion sinirlenerek. Şapkasını kendi istediği biçimde başına yerleştirdi. ''Beni nereye götüreceksin?'' ''Sahile gidip kumların üstünde yürüyeceğiz. Bu arada sana neler olduğunu anlatacağım.'' ''Güzel otomobilinle mi gideceğiz?'' Marion onun yüzündeki kederli ifadeyi görünce şaşırdı. ''Korkarım uzunca bir süre otomobilimle bir yere gidemeyeceğiz.'' dedi Bell. 35. Bölüm. San Quentin hapishanesi inşaatı 14 Temmuz 1852'de Bastil Bayramı'nda başladı. Daha sonra cinayetten hüküm giymiş bir mahkum olan Miguel Quentin'in adını neden aldığını ise hiç kimse bilmiyor. İspanyolca'da San erkek azizler için kullanılır. Quentin aziz falan değildi ama adı kalıcı oldu ve hapishane hep San Quentin olarak anıldı. Kaliforniya'daki en eski eyalet hapishanesi olan San Quentin'deki ilk idam 1893 yılında yanlarında çalıştığı yaşlı çifti öldürmekten sanık Jose Gabriel'in asılmasıyla gerçekleşmiştir. Ayrı bir binada kadınlar için de koğuşlar vardır. 1906 yılına gelindiğinde 100'den fazla mahkum koğuş içi cinayetler, intiharlar ve doğal nedenlerle ölmüş ve hapishane duvarlarının dışındaki bir mezarlığa gömülmüştü. Müdür Richard Weber iri bir adamdı ama bir jimnastikçi gibi çevikti. İşine son derece bağlı ve çalışkandı. Yüzünden eksik olmayan gülümsemesiyle dudaklarının kenarı daima hafifçe kıvrık olurdu. Disipline ve reforma önem veren bir yönetici olarak mahkumları çalıştırır ve bir şeyler üretmelerini sağlardı. Onları bahçelerde işe koşup çeşitli eğitimlere tabi tutardı. Çalıştırdığı mahkumlara az da olsa bir şeyler öder ya da mahkumiyet sürelerini kısaltırdı. Bu nedenle sert ama adil müdür olarak ün yapmıştı. Bronson'un Weber asla rüşvet kabul etmez iddiası gerçek olmaya çok yakındı. Asla yozlaşmayacak bir adam olarak tanınıyordu. İnançlı bir Katolik olan Weber ve karısının 8 çocukları vardı. Eyaletin en büyük hapishanesinin müdürü olarak aldığı maaş ona yetiyordu. Ama temel ihtiyaçlarının ötesinde bir harcama yapması pek mümkün değildi. Dolayısıyla bir gün emekli olup San Joaquin Vadisi'nde bir çiftlikte yaşamak hayal olarak kalmaya mahkumdu. Her ne kadar herkesin bir fiyatı vardır deyişi yaygınsa da müdür Weber'i tanıyanlar onun dokunulmaz olduğuna inanırlardı. Ne var ki zamanla onun da bu sağlam görünüşünün altında insani zaaflarının olduğu ortaya çıkacaktı. Cromwell tek kişilik bir hücreye kilitlendikten kısa bir süre sonra Weber onu ana girişin 2 kat altındaki odasında ziyaret etti. Gardiyana kapıyı açmasını söyledikten sonra içeri girip yanında getirdiği katlanan iskemleyi açtı ve oturdu. ''Bay Cromwell'' diye başladı kibarca, ''San Quentin'e hoş geldiniz.'' Cromwell yatağından kalkıp başıyla selam verdi. ''Galiba konukseverliğiniz için teşekkür ederim demem gerekiyor ama bu yalan olur.'' ''Anladığım kadarıyla zaten kısa bir süre için bizimle beraber olacaksınız.'' tebliğ mahkemesine çıkarılacağım zamana kadar, dedi Cromwell. Van Dorn ajanı Bronson size böyle mi söyledi? Evet, dedi Weber. Washington'daki suç soruşturma dairesinden talimat beklediklerini söyledi.
Neden tutuklandığımı biliyor musunuz?
Bana sizin ünlü kasap haydut olduğunu söylendi.
Benim toplum içindeki konumumdan haberiniz var mı, diye sordu Cromwell.
Var, dedi Weber. Cromwell National Bank'ın sahibisiniz ve herkesin hayranlık duyduğu bir hayırseversiniz.
Sizce böyle bir insan banka soyup onlarca insanı öldürebilir mi?
Weber iskemlesinde kıpırdadı. İtiraf ederim ki bu fikir bana da uçuk geliyor.
Cromwell öldürücü darbeyi vurmak için sokuldu. Size bu suçları işlemediğime ve bütün bu sahte suçlamaları Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin bankama el koymak için uydurduğuna yemin etsem beni serbest bırakır mısınız?
Weber bir an düşündükten sonra başını iki yana salladı. Üzgünüm Bay Cromwell ama sizi salıverme yetkim yok.
Henüz resmi bir iddianame hazırlanmadığı halde mi?
Bana şu anda iddianamenin hazırlanmakta olduğu teminatı verildi.
Size kaçmayacağımı ve sadece bir sulh hakiminden tahliyemi sağlayan belgeyi almaları için şehirdeki avukatlarıma gideceğimi garanti etsem, hapishaneden çıkmama izin verir misiniz?
Mümkün olsa verirdim, dedi Weber, ama buranın müdürü olarak tahliye belgesi elime geçene kadar hapishaneden çıkmanıza izin veremem. Hem zaten duvarların dışında sizin kaçmanıza engel olmak için nöbet tutan Van Dorn ajanları var.
Cromwell penceresiz beton duvarlarla çevrili çelik kapısı olan hücresinde etrafına bakındı. Bugüne kadar tecrit hücresinden kaçan oldu mu hiç?
St. Quentin tarihinde böyle bir şey olmadı.
Cromwell tuzağını kurmak üzere durdu. Farz edin, sadece farz edin müdür bey. Beni San Francisco'ya siz götürseniz ne olur?
Weber artan bir ilgiyle ona baktı. Ne düşünüyorsunuz?
Beni bölge savcısı Horvat'ın ofisine götürün. Bir saat sonra özel bir ulak buradaki lojmanınıza nakit olarak 50.000 doları elden teslim etsin.
Weber bir süre Cromwell'in teklifini düşündü. Bunun palavra olmadığını biliyordu. Bankerin milyonlarca doları vardı. Ödemede nakit olacağı için hiçbir müfettiş bunun kokusunu alamazdı.
50.000 dolar muazzam bir paraydı. Bu parayı emekli olana kadar bir yere gizleyebilirdi. Weber aklından kaba bir hesap yaptı. 50.000 dolar eyaletteki en güzel çiftliği satın alması için yeter de artardı bile. Doğrusu çok dürüst bir adamın bile geri çeviremeyeceği bir teklifti.
Sonunda Weber ayağa kalkıp çelik kapıya yaklaştı ve 3 kez tıklattı. Kapı açıldı, üniformalı bir gardiyan içeri girdi. Mahkumun başına bir külah geçir ve onu evimin arkasındaki ofise götür. Ben orada bekleyen olacağım. Sonra hücreden çıkıp gitti.
10 dakika sonra gardiyan Cromwell'i ite kaka Weber'in ofisine soktu.
Külahını ve kelepçelerini çıkar, dedi Weber adama.
Kelepçeler ve külah çıkarıldıktan sonra gardiyanı savdı. Sizi belediye binasının merdivenlerine bıraktığım andan bir saat sonra ödemenin yapılacağı sözünüze güveniyorum.
Cromwell büyük bir ciddiyetle başını salladı.
Hiç kuşkunuz olmasın. Para bu öğleden sonra elinizde olacak.
Pekala. Weber kalkıp bir gardıroba gitti. Döndüğünde elinde bir kadın elbisesi, çantası, şapkası ve şalı vardı. Bunları giyin. Ufak yapılısınız. Ölçüleriniz karımla aynı gibi. İç ve dış kapıdan çıkarken karımın kılığında olacaksınız. Başınızı öne eğerseniz nöbetçiler farkı anlamazlar. Karımla sık sık otomobil gezisine çıkarız.
Dış kapının etrafında nöbet tutan Van Dorn ajanları ne olacak?
Weber gülümsedi. Bir yamukluk yapacağından en son kuşkulanacakları insan benim.
Cromwell elbiselere bakıp güldü. Komik bir şey mi var, diye sordu Weber.
Hayır, dedi Cromwell. Sadece bu bana hiç yabancı gelmedi.
Cromwell müdürün karısının elbiselerini giyip şalı da boynuna sardıktan sonra şapkayı başına geçirdi ve çenesindeki uzamış sakalını örtecek biçimde öne eğdi. Hazırım.
Birlikte ofisten çıkıp müdürün T model Ford otomobilinin bulunduğu garaja gittiler. Weber krank kolunu çevirdikten sonra direksiyonun başına geçti. Otomobil çakıl kaplı yoldan ilerleyip iç kapıya vardı. Müdürün bir baş selamı buradan geçmeleri için yeterli oldu. Ana giriş kapısı farklıydı. Buradaki 2 nöbetçi müdürün şahsi iznini almak için otomobile geldiler. Şar ile şehre gidiyoruz dedi Weber. Kız kardeşinin doğum günü için bir hediye alacağız.
Otomobilin sol yanındaki nöbetçi hemen bir selam çakıp eliyle geçmeleri için işaret etti. Sağ taraftaki nöbetçi ise gözlerini Cromwell'den ayırmıyordu. Cromwell çantasında bir şey arıyormuş gibi başını eğdi. Nöbetçi şapkanın altındaki yüzü görebilmek için dizlerini büktü. Ama o anda Weber'den fırçayı yedi.
''Bırak oyalanmayı da kapıyı aç.''
Nöbetçi hemen doğruldu. Kuledeki devasa çelik kapıları açıp kapayan mekanizmanın makinistine el salladı. Ford'un geçebileceği kadar bir aralık olur olmaz Weber hemen gaza bastı. Otomobil öne fırlayıp onları San Francisco'ya götürecek olan feribota doğru hızla yola koyuldu.
23. ayrımın sonu. Sayfa 279.